rapçiler. Damat Twin'in sunduğu sadece Türkiye basketbolunun duayenlerini konuk ettiğimiz Basket Talk Suits programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Fehmi Sadıkoğlu. Fehmi Koç hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
İyiyim ben de, teşekkürler. Nasıl gidiyor antrenmanınız,
vallahi
maçlarınız?
İlk defa kendim mi dediğim, 76 yaşındayım, hala salondayım. İdareciliği kabul etmiyorum. Bir antrenör olarak doğduk galiba, antrenör olarak öleceğiz. İyi gidiyor onun için.
Okuduğum bazı yazılara ve rivayetlere göre 7 adımda düz duvara tırmanıyor musunuz 7 adımda? O yüzden mi oyunculuk zamanlarınızda size Deli Fehmi diyorlardı?
İki şeyden de dolayı. İlk başlarda böyle gençken tabii şovu çok seviyordum. Çok güçlü bir oyuncuydum. Kendi kendime denemeler yapıyordum. Bir gün duvarda dönen böyle motosikletler olurdu sirklerde falan. Orada gördüm ya, onlar süratli olduğu için duvarda duruyorlar. Ben niye gitmeyeyim diye denedim. 7 adım attım. 8'i beceremedim. Hep omuzumun üstüne düştüm. Bir de seyirciyi coşturmak için her şeyi yapardım. Sert bir oyuncuydum. Çok iyi müdafaa yapıyordum. İnanıyordum müdafaa yapmaya. Özgüvenim vardı. Onun için delilikler de yapıyordum sahada. Yani onları coşturmak için. Çünkü arkamızda büyük bir Beşiktaş seyircisi vardı. Kipe atabilirim. Düştükten sonra tık diye kalkabilirim. İşte uçardım havada bir basketten sonra. İşte smaç çekerdim. Boyuma göre kısayım. 77 boyundayım ama iyi sıçrıyordum.
Çoğunlukla Beşiktaş'ta oyunculuk yaptım. Sadece Beşiktaş'ta.
Beşiktaş ve milli takımda.
Beşiktaş ve milli takımda. Peki oyunculuk yıllarınıza dair bir anınızı anlatacak olsanız, bu nasıl bir an olurdu?
Ya herkesin bildiği bir anımı anlatayım. Bir gün Dünya Karması'ndan Raga, çocuğunun rahatsızlığı yüzünden, Manuel Raga, çocuğun rahatsızlığı yüzünden İsviçre'ye gider. İsviçre şampiyonu da Beşiktaş'a eşleşir. İstanbul'a gelir oynamaya Raga. Ben o gün 42 derece ateşliyim. İlk beşte, hayatımdaki ilk beşte başlamadığım maç. İşte oyun başladı fakat tutamıyoruz Raga'yı. Yani 16-0 oldu maç. Yani hepsini Raga atıyor falan. Koç dedi ki hadi gir dedi, oynayabilirim, oynarım dedim. Girdim, bir daha sayı attırmadım ona. O 1.96 boyunda bir garttı. Topunu çaldım, yere vurma, top çalarım. İşte benim deliliğim öyleydi, konuşurdum. Sakın yere vurma, alırım senin topunu derdim. Al, balıklama girerdim yani sözümde durmak için falan. Korkarlardı beni geçmeye. Müdafaya dönük bir oyuncuydum. Çok atlet olmama rağmen savunmamı Cavit Altınay'ın da bana verdiği, Tuğrul Demir'in bana verdiği, rahmetli Batur Alp'in bana verdiği savunma aşkı da işte bir o deliliği yapmaya şey yapıyordu. Raga beni bir fake'le, affedersiniz, popomun üstüne oturtturdu yere ve kipe yapıp kalktım. Herkes onu konuştu. Yani bir salisede oldu yani, tık tık. Herkesin konuştuğu maçtır. İyi de oynadım o maçta. Çok da sayı attım. Bir röportajında benden bahsediyor. Ya Türkiye'de bir adama rastladım. Karşımda taklalar atıyordu diye bahsetmiş. Hem de önemli bir şey şu anda hatırıma gelmedi. Ama internette var. O zamanın meşhur bir mecmuasına. Böyle bir güzel anıydı. Bir de Dünya Karması hakikaten muhteşem bir oyuncuydu. Yani çok hatıra çıkar. Bizim işte milli takım kampları, Beşiktaş kampları, seyahatler. Bizim jenerasyon takım olmayı bilen bir jenerasyondu. Mesela bireysel dersler çok arttı. Ben inanmıyorum, iyi bir koç bireysel dersini sabah idmanında da çocuklarına veya diğer antrenmanlarda da verebilir. Ama paranın günümüzde çok önemli olduğu, hayatın çok zorlaştığı bu dönemlerde koçlar da bireysel ders vermek zorunda kalıyor yani.
Çok teşekkürler. Peki 58 senedir basketbolun içinde olduğunuzu söyledik. Sizce 58 senede Türk basketbolunda sizi mutlu eden, kızdıran, umutlandıran neler değişti?
Sevindiğim bir sürü olaylar oldu. Tabii hayat gibi inişli çıkışlıydı. Güzel günler de yaşadık, kötü gün, zor günler de yaşadık. Ama Türkiye son yıllarda yaptığı sportif başarılara rağmen altyapısını kaybetti. Çünkü yabancı oyuncular oynuyor. Tenkit ediyorum yani Larkin'in oynamasına milli takımda. Biz kısa bir ülkeyiz yani, bizden guard çıkmıyorsa o sporu yapmayalım zaten. Daha iyi. Yani bu tamamıyla organizasyonu yapan insanların kendi çıkarlarına yönelik şeyler yapması. Mesela atıyorum bir kulüp reklamı için girdiyse o şeye, o her şeyi yapabilir. Onun Türk basketbolunu düşünemez. Ben zaten şöyle diyorum. Saha yaptılar mı bunlar? Kimler saha yaptı? Salon yaptı. Hep devletten bekledik her şeyi. Ama muhteşem isimler elde ettiler. İsim zikretmemem gerekiyor. Yani ben bunu beklerdim. Çünkü başlarında da çok değerli insanlar vardı bu kulüplerin yani. Mesela Banvit'in kapanması büyük bir yara. Kapattırılmamalı. Çünkü orada basketbol düşünen bir adam vardı. İdareci bir yerde varsa salonu bulur, salonu yapar. Ama salonu yapar, salon tutmamalı. Salonu olunca oraya en iyi antrenörü alır. En iyi antrenörü alırsa orada en iyi oyuncular olur. Biz tabii tersten başlarız. Eninde sonunda dönüp bence onların sponsor olup bu üç büyükler dediğimiz Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ın basketboluna yardımcı olmaları lazım. Seyirciye dönerek daha çok reklamları artacağına da inanıyorum. Bunları göremiyorum, kötü olarak görüyorum. Çünkü mesela hem kızlarda hem erkeklerde ve altyapıda oyuncu yetiştiremiyoruz. Neden? Ümit takımları geliştirilmedi. Ama mesela BGL diye güzel bir şey yapıldı. O bir ara oldu. Şimdi onun bir üstü de olacak, olması lazım. BÜ ile basket Ümitler Ligi falan, Ümitler Gelişim Ligi gibi olmalı. Niye? A takımına oyuncuyu hazırlamak açısından. Şimdi ikinci ligde daha oturmuş, daha kaşarlanmış, yıllanmış, oradaki kaşar kelimesi kötü manada kullanmadım. Yıllanmış insanlar oynadığı için gençler oynayamıyor onların yanında. Fırça yerler, koçlar, tecrübeli oyuncuların huyuna giderler. O tarafta da iyi değiliz. Yani ikinci kümeye de kötü olarak benim gördüğüm sanki iddia paralarını kazanmak için kurulmuş olunuyor. Yani böyle olmamalı. Daha kendine has ve geleceğe yönelik çalışmaların yapılacağı. Mutlaka değerli antrenörlerin mesela milli takımların başında görmek istiyorum. Benim jenerasyondan ben biliyorum. Devam etmedi antrenörlüğü. Mesela ben de şahsen çekildim. Kendi kulübümü yapıyorum. Elimden geldiği kadar işte bizden de sağa soldan oyuncular çıkıyor ama gidiyor. Yabancı engeline takılıyorlar. Bir yere kadar gidiyorlar. Bende başlayan bir tane oyuncu var çok şükür. İşte Fener'e benden gitmişti. Şimdi NBA'de Ömer Faruk Yurtsever mesela. O benden ilk topu ben verdim eline.
Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin kadın basketbol takımlarının kurucularındansınız. Size o yüzden şöyle bir soru sormak istiyorum. Cinsiyet sınıflandırılmasının, basketboldaki cinsiyet sınıflandırılmasının kaldırılması hakkındaki bir öneri hakkında ne düşünürsünüz? Yani sizce bu nasıl bir gelişime ön ayak olur?
Galatasaray ve Beşiktaş'ı kurduğum gibi Fener'in de yukarılara çıkması için, Fenerbahçe kız takım güçlendirilmesi için de çok çalıştım. Bu arada Yıldız Genç A milli takımları kurdum 22 sene sonra. Kendimi kız basketboluna adadım. 20 yaşımda oyuncu olmuştum 19 yaşımda. 21 yaşımda da kız antrenörlüğünden antrenörlüğe başladım.
Peki oraya nasıl döndünüz? Yani kadın basketboluna nasıl ilgi duydunuz?
Kadın basketbolunun olmayacağı bir yerde erkek basketbolunun da olacağına inanmıyorum. Çünkü beraber yaşıyoruz. Annemiz bir kere hayatta çok önemli bir şey. Bir kız kardeşimiz, ne bileyim babamız hep iç içe aile derken çevre. Eğer o aile seni spora itebiliyorsa orada kız çocuğu da spor yapacak, erkek çocuğu da yapacak. Türkiye spor konusunda aslında 20-30 yılda çok ileriye gitti. Yani kadın erkek sporcular yapısından. Bence artık bir sorun yok cinsiyet açısından.
Kadın basketbolu geliştikçe erkek basketbolunda olan şu an kademeler, daha demin anlattığımız şeyler kadın basketbolunda da olabilir. Ve bu oluyor da aslında. Çok fazla yabancı oyuncu var. Mesela Fenerbahçe'de. Kadın basketbolunda aynen BGL'ler de var. Müthiş bir BGL var kadın basketbolunda. Sizce kadın basketbolunun Türkiye'de önü açık mı?
Açık. Ama işte dediğim gibi idareciyi mumla arıyoruz. Mesela ondan izinsiz isminden bahsedeceğim. Çok sevdiğim bir Fener'de idareci vardı Ömer Akan diye. Mesela o ayrıldığından beri yeterli oyuncu bulamıyor. Onun girmediği okul, ölçmediği bir kız boyu yoktu. Ben kendimi çok iyi zannediyordum. Bir tek ben 19 okulda kız basketbolu kurdum. Oyuncuyum, profesyonel bir oyuncuyum. Hem de her öğle teneffüsünde her bir okula gidiyordum. Bütün hayatım boyunca çalıştım. Çünkü oradan başlamamız gerekiyor. Onu yapacak idareci yok. Ne yapayım? Ben oyuncu olarak yaptım. Bugünkü sıkıntı da o. Yani hazırı almak istiyorlar. Vakit harcamak istemiyor insanlar. Yani kremadalar. Şimdi bunun ortadan kalkması lazım. Yetiştirici kulüpler tabii ki devlet desteği. Bugün altyapıda federasyon hiçbir yatırım yok. Maçları yapıyor. Katılım parası alıyor mesela. Çok utanç verici bir şey. Gençlik spor o zaman ne güne duruyor? Niye kuruldu? Yani altyapıyı desteklemek için. Ben üzülüyorum. Sorunuzun cevabı, bir soru evvelkinin cevabı gibi oldu. Yani üzüldüğüm şeyler. Havuz hazır. Ne derler eskiler? Un var, tuz var, biber var ama yapamıyoruz. Hamuru bir türlü yapamıyoruz. İşte orada o tuzla biberin ayarı var, lezzeti var. İdareci lazım.
Peki aslında şeyi de sormak istiyorum. Mesela şimdi Beşiktaş'ta ilk Beşiktaş'tan başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta gittiniz ve ben kadın basketbolu kuracağım dediniz ve bazı argümanları önlerine sürdüm. İşte böyle böyle olabilir, şöyle yapabiliriz, böyle
aslında
olabilir.
Aslında beni beğenmediler. Çok yetenekliyim, hopluyorum, zıplıyorum. Oğlum sen öğrenemeyeceksin, git bir yerde antrenörlük yap. Git antrenörün yanında yardımcı antrenör falan ol dediler. Beni işte Beşiktaş'ın altyapısının çalıştığı bir salona götürdüler. Baktım 3 kişi 5 kişi çalışıyor. Çalışmaya başladım. Fakat bir gün Vala Somalı diye bir ressam, İstanbul Ligi olmuyor. 4. takım lazım. Sen Büyükada'da kız çocukları çalıştırıyormuşsun. Onları getir de sahaya çıkalım. Ben de sana voleybol şubemizin başıydı. Beşiktaş tarihini yazdım. Gel birleştirelim şey. Peki dedim abi yani peki dedim. Gittim tabii kızlar çok küçük 13-14 yaşında. Nasıl oynar Fehmi Bey falan diyorlar bana. Oynar diye aldım. İstanbul sonuncusu olduk fakat son maçı kazandık. 26-25 Bakırköy'ü yendik. Hüngür hüngür ağlıyoruz soyunma odasına kazandık diye. Ama küme düşmüyor ki, ikinci küme yok. Ertesi sene İstanbul ikincisi olduk. Ondan sonra bir daha hemen hemen İstanbul şampiyonu. Yani hiç kaybetmedik İstanbul şampiyonu ve Türkiye Ligi kuruldu. İşte o meşhur bir Beşiktaş doğdu. Sonra Galatasaray'a erkek takımına transfer oldum. Şah koştum. Kız takım varsa gelirim dedim. Kız takımını kurdurdum. Mesela Fener'e de aynı şey dedim. 5 yıldızlı otelde biz kalıyorsak Fener kızlar da 5 yıldızlı otelde kalacak. Halter salonu, en pahalı salona gidiyorsak ağırlık çalışmaları, fitness onlar da bizden aynı yere gelecek.
Peki o zaman bunca oyuncu yetiştirmiş ve hani bazı takımların Beşiktaş, Galatasaray, Fener'in kadın basketbol takımlarına çok büyük emekte bulunmuş biri olarak size çok sorular ve muhtemelen artık sıkıldığınız bir soru sormak istiyorum. Basketbolcuyu, iyi bir basketbolcu yapan kriterler nelerdir? Yani amatör bir basketbolcu ne yaparsa çalışmak dışında profesyonel bir basketbolcu olabilir.
Aslında çok net bir cevabı var. Çok inandım. En iyi profesyoneller en iyi amatörlerdir. Yani kendini adamazsan, tabii önce odaklanmak lazım işine. Sonra kendini adamak lazım. Türkler çok güzel odaklanır. Hani Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir derler ya. Biz çok güzel odaklanırız ama adayamayız. Adamak kendini tren rayına atmak değildir. Yani kendini ölümüne atmak ama ben ona yakın bir şey söyleyeceğim. Ruslar Çekoslovakya'ya girdiğinde bir genç tank böyle onu vurmak istemez. Rus tankı döner, o gider tekrar tankın önüne geçer. O sahneye beni çok değiştirmiş bir sahnedir. Adamak öyle bir şeydir. Yani beni ezmeden bu ülkeye giremezsin diyor. Adamak da işini en iyi yapmak manası. Adamak kendi kendine verilen bir sözdür. Bizim kültürümüzde olmayan değişik bir şeydir. Kendini adayan bir amatör bir sürü şart var. İstersen hızlan sayabilirim o şartı. 10 tane benim hayalimde. İddialı olmak bizim ülkede yoktur. Biz mesela bir seyahate giderken inşallah iyi kura çekersen maşallah kazanırım inşallah filan. İnanç çok önemli bir şeydir. Yani İnanarak işini yapmak çünkü her şeyi hazırlamışsındır şimdi söyleyeceğim şeyleri. 3. Amaç ve değerler. Senden önce işte Amerika'yı Christoph Kolomb'un keşfettiği gibi bir sürü güzel laflar söylendi dünyada. Onlara tutunarak yukarıdaki hedefine varabilirsin. 4. Korku yenme. Hayatta korkacak hiçbir şey yok. Uzatmayayım. 5. Tutum. Attitude dediğimiz İngilizce. Attitude dediğimiz. Yani duruşunuz. Çünkü bilgi dolu ve güvenli ve özgüvenli birisiyseniz duruşunuz her şeyiniz değişecektir ve o işi iyi yapacaksınız. İşte 6 odaklanma, 7 adama, 8 arzu, istemek değil arzu. Arzu bu saydığım 7 maddeyi de kaplar. Arzun varsa iddialı olursun, arzun varsa inancın olursun, arzun varsa... Halbuki bizim yeni dünyanın çocukları istemeyi isterler. İşte baba ayakkabı al, onda şey var, baba ceket, işte çikolata al filan. Halbuki arzu hissederek yapacağın işi istemektir. İngilizcesi ayıp söyleyeceğim ama hani to desire'dir, to want değildir. Onun için o kelimeleri vurgulamak istedim. 9. Hedefler. Hedefler senden biraz büyük ama erişilir olmalı. 10. Seçim. Bütün bunları yapman için senin doğru insanları seçmen lazım. İşte 1.32 boyunda basketbolcu olmaz. Seçimlerin antropolojik olarak olsun veya hedefin olduğu yere gidiş olsun. İlla basketbol olarak konuşmayalım. Ben merdiveni bu duvara dayarım, şampiyonluk orada diye çıkarım. Aa, o duvardaymış. Artık ömrün yetmez oradan aşağı inip bir daha tırmanma. Onun için seçim başarının benim için 10. ve en önemli maddesidir, öyle.
Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Yani aslında istemekten kaynaklı bizde, tüm insanlarda şöyle bir şey var. Hani basketbolcu nasıl olur dediğimizde böyle bir şey aslında. Evet. Hani çalışmak değil de hani nasıl olacağız? Evet. Atamak nasıl bir şey gibi. Çok teşekkür ederim yani. Bayağı açıklayıcı oldu. Hani iki sarımsak kaynatın, iki soğan atın gibi böyle bir tarif bekliyordum. Öyle oldu. Teşekkürler.